Ayrım 16.
Bu kez evde büyük değişiklikler gördüm. Büyük annemin ölümünden sonra ailenin en büyükleri olarak Hakkiye teyzemle Emin eniştem evin idaresini üstlenmişlerdi. Yemekleri onlar tertip ediyor, hesapları onlar görüyordu. Bu düzenlemeden memnun olmayan Ayşe teyzem bir aşçı tutmuş, bahçede küçük yuvarlak bir masada ailesiyle ayrı yemek yiyordu. Bu ayrılık o büyük sofranın birliğini bozmuştu. Çünkü ailemizin can damarı hepimizin çevresinde oturduğu o büyük sofraydı. 15. Bölüm İkinci Dünya Savaşı. Annem Paris'ten Temmuz'da döndü. Bütün rahatsızlıklarını geride bırakmışa benziyordu. Kısa bir süre sonra da Emir Zeyd Bağdat'tan adaya geldi. 1939 yılının 1 Eylül günüydü. Hepimiz adadaki evde, çardağın altında öğle yemeği yerken Hitler'in Polonya'yı istila ettiğini duyduk. Emin eniştem, "İnşallah baştakiler 1914'te yaptıkları yanlışı tekrarlayıp savaşa katılmazlar. Katılmak zorunda olunsa bile müttefiklerin tarafını tutarlar." diye fikir yürüttü. Sofrada herkes bu yaşlı generali dikkatle dinledi. Aynı gün öğleden sonra annemle Ayşe teyzem bahçede yaseminlerin yanında otururken Ayşe teyzem, "Madem ki Bağdat'taki evi kapattın, Avrupa'da savaş içinde olduğuna göre herhalde artık burada, İstanbul'da oturursun." dedi. Annem neşesiz görünüyordu. "Başka seçeneğim yok ki," diye cevap verdi. "Ama her halükarda Büyükdere'deki köşkü açacak değilim. Biraz bekleyelim bakalım ne olacak. Her şey o kadar çabuk değişiyor ki." Derken aklına Ayşe teyzemin Şakirpaşa apartmanındaki katı geldi. Orası boştu. "Sizin katınızı niye kiralamıyorum abla?" Ahmet eniştemin 1. Dünya Savaşı'nda karşılaştığı zorluklar, Malta'da geçirdiği sıkıntılı tutsaklık günleri, oradan Samsun'a kaçışı onu devlet işlerinden bezdirmişti. İstifa edip sivil yaşama geçmişti. Bu arada Samsun'da Cohen adlı bir tütün tüccarı, eniştemi birlikte Arjantin'de sigara fabrikası kurmaya ikna etmiş, eniştem de ailesini toparladığı gibi Buenos Aires yolunu tutmuştu. Ama birkaç yıl sonra tütün tekelini elinde tutan Arjantin hükümetinin haksız rekabetine dayanamayıp ters yüzü Türkiye'ye dönmüşlerdi. Devletten aldığı emekli maaşıyla geçinmek güç olduğu için Anadolu yakasında daha ucuz bir semte taşınıp Ayşe'nin Şakirpaşa apartmanındaki katını kiraya vermişlerdi. Annemin sorusuna Ayşe teyzem, "Her şeyden önce sen Şirin'i Amerikan Kız Koleji'ne yazdır," diye cevap verdi. "Biliyorsun orası Robert Kolej'in kız bölümü. Böylelikle bir sömestr kaybetmemiş olur. Bak Nermi Dil bir yıldır gidiyor. Hepimiz de memnunuz. Çok iyi bir okul." Her ne kadar kardeşinin kimsenin sözüne aldırmadığını, kendi başına buyruk olduğunu biliyorsa da yine abla olduğu için öğüt vermekten kendini alamamıştı. Ama Ayşe teyzem çok şaşırdı. Çünkü Nisa ablasının çok doğru düşündüğünü söyledi ve derhal harekete geçti. "Bana hemen lacivert gabardinden bir üniforma, yarım düzinede beyaz poplin bluz ısmarladı. Yatak çarşafları, iç çamaşırları aldı. Her şeyin üzerine adımın yazılı olduğu etiketler diktirdi. Varşova'nın Alman bombalarıyla yerle bir edildiği gün beni yeni okuluma yolladı." Ayşe teyzemin apartmanına taşınan annem orayı rastgele eşyalarla döşedi. Eşyaların bazıları Berlin'e giderken Büyükdere'deki köşkte bırakılanlardı. Bolulu bir aşçı, beyaz Rus bir uşak, devrimden önce Çar'ın süvari alayında görev yapmış bu adamı hepimiz çok seviyorduk, Ermeni bir orta hizmetçisi ve Rad'a Rum bir matmazel tuttu. Rad'ın Schwester'ı Edith'i hiç sevmezdim. Allah'tan Almanya'ya döndü. Rad'la matmazelinin, Emir Zeyd'in ve benim birer odamız vardı. Nejat hafta sonları yatılı okuduğu Galatasaray'dan eve geliyordu. Nisa bütün iyi niyetiyle normal bir aile yaşamına girmek istedi. Ama İstanbul'da her şey ona sıkıcı gelmeye başlamıştı. Sosyal etkinliklerde eğlenemiyordu. Eski arkadaşları artık onu ilgilendirmiyordu. Her şey aynıydı. Üstelik ailesinin geleninden gideninden üstüne fenalık geliyordu. Binada odaları olan büyükannemin iki erkek kardeşinin gelip gitmeleri de onu tedirgin ediyordu. Kendini ailesi tarafından kapana kıstırılmış hissediyor ve Bağdat'ta yaptığı gibi yine yatağından çıkmıyordu. Doktorlar içinde bulunduğu depresyonu bir tür nevrasteni olarak nitelendirdiler. O günlerde vücuttaki kimyevi bozuklukların bu şekilde dışa vurduğu duyulmamıştı. Psikiyatri bile kuşkuyla karşılanan bir konuydu. Hele ailesi ve arkadaşları, "Bir şeyin yok, seninkisi sadece sinir," dediklerinde annem büsbütün çileden çıkıyordu. Onların anlayışsızlığı durumunu beter ediyordu. Yatağında öylece yatıyor ve sanki Godyo'yu bekliyordu. Dayanılmaz durumlardan kendini sıyırabilmek için belki de bilinçsizce bozuk sağlığını bahane ediyor ve Bağdat'ta olduğu gibi ondan medet umarak hastalığını müzmin bir hale getiriyordu. Bu yüzden bayılmalar, göğüs ağrıları, kalp çarpıntıları ve şiddetli asabiyet onu perişan ediyordu. Ayşe teyzemin katına taşındıktan hemen hemen 6 ay sonra onu iyi edecek tek şeyin bir değişiklik olduğuna inandı ve şimdiye kadar hiç görmediği Budapeşte'ye gitmeye karar verdi. Ünlü kaplıca oteli St. Gellert'ta yer ayırttı. Emir Zeyd de her zaman olduğu gibi hiç sesini çıkarmadı. Tabii Aliye teyzem başımıza büyük olarak bize taşındı. Büyükannemin ölümünden beri en üst katta Suat dayım ve Mizu yengemle oturuyordu. Onun için ötesini berisini kutulara koyup birinci kata inmesi zor olmadı. Aliye teyzemin odası her zaman içinden kasırga geçmiş gibiydi. Aralık duran konsol çekmecelerinden her türlü giyim eşyası sarkar, zaten bir sürü ıvır zıvırla dolu masaların üstünde bir de kitaplar, mecmualar, notalar dururdu. Bütün bu dağınıklığın içinden öğlene doğru bol bol makyaj yapmış, farbelalı etekler giymiş, karnavala katılacakmış gibi ortaya çıkardı. Berger'i ziyarete gideceği zaman kocaman siyah deri çantasına evde yapılmış bir kavanoz gül reçeli, bir şişe limon kolonyası, biraz Fransız patesi ya da Suat dayımın verdiği iyi cins bir şişe konyak atardı. Herkes Aliye'ye verilen hediyelerin Berger'e gideceğini bildiği için onun hoşlanacağı şeyleri verirdi. 1940'da Fransa'nın düşüşünden hemen sonra Hitler'in Doğu Avrupa'ya yöneleceğinden korkan Emir Zeyd derhal Nisa'ya telgraf çekti ve ilk kez olarak eve dönmesini adeta emretti. Annem trenden indiğinde soluk ve neşesizdi. Kaplıca ona hiç yaramamıştı. O döndükten sonra hep beraber yazı geçirmek üzere Büyükada'ya geçtik. 1940 yazından aklımda kalan tek anı annemin ya odasında benzi uçmuş halde hasta yatışı ya da bahçede şezlongda uzanmış, halsiz bir halde ara sıra resim yapmasıdır. Sonbaharda hala ona aman vermeyen cinleriyle boğuşurken hepimizi şaşırtan bir karar aldı. Budapeşte'ye geri dönecekti. Emir Zeyd'in buna nasıl izin verdiğine hala akıl erdirememişimdir. Ama annem aklına koyduğu şeyi yapmak için onun ağzından girer burnundan çıkar, sonunda istediğini yapardı. Kaç kez Zeyd'in, "Nisa seninle baş edilmez, inan ki baş edilmez" dediğini duymuşumdur. Öyle sanıyorum ki Emir Zeyd birçok kez hiç karşı koymadan her şeye evet demesinin nedeni daha kolayına geldiği içindi. Üstelik de annemin içinde bulunduğu durumla nasıl başa çıkacağını bilemiyordu. Annem sözde bu kez Budapeşte'ye ciddi şekilde resim yapmak için gidecekti. Onu sıkıntılarından ancak resim yapmak kurtaracaktı. Orada bir daire kiraladı, yeni boyalar, tuvaller aldı ve ressam yaşantısına başladı. Sonunda bütün aile sorumluluğundan uzaklaşmış olarak kendini sanatına verecekti. Hiç durmamacasına bir seri yağlı boya resim yaptı. Bunlar şehir yaşamından manzaralardı. Kilise merdivenlerinde bir grup insan, buzda patinaj yapan çocuklar, kahvede oturan erkekler. Her tuval yeni yaşamını haklı çıkarmak ya da yeni yaşam biçimine özür bulmak isteğini yansıtıyordu. Ama yine de işler umduğu gibi yürümedi. Resim yaptığı zamanlarda bir şey yaratmanın zevki ve coşkusu içinde bunalımlarını unutuyordu. Fakat onun dışında yalnızlık duygusu ve gurbet hüznü Nisa'yı yine pençesine alıyordu. Suçluluk duygusu ise onu her şeyden fazla kemiriyordu. Öyle ya, savaş alabildiğine sürerken yabancı bir ülkede tek başına ne arıyordu? Kocasını, evlatlarını nasıl terk edebilmişti? Bana bir gün, "Sokakta ne zaman bir çocuk görsem hemen Ra'dı, seni ve Nejad'ı düşünürdüm ve hüngür hüngür ağlamaya başlardım" demişti. Yavaş yavaş içindeki bunalımın fiziksel yansımaları arttı. Artık ne resim yapabiliyordu ne bir şey. Durumunun kötüye gittiğini gören Nisa dairesini terk edip Budapeşte'deki Siesta Sanatoryumuna girdi. Yıllar sonra bana oraya gidişini gülerek, "İki dirhem bir çekirdek giyindim, şapkamdaki tüy görüp görebileceği en uzun sülüntüyüydü. Altı bavulum, resim sehpam, boya kutularım ve tuvallerim kabul salonuna yığılmıştı. Masadaki hasta bakıcıya sanki bir otele giriyormuşum gibi, "Odamı görebilir miyim?" diye sorduğumda zavallının yüzündeki ifadeyi hiç unutamam. "Herhalde bu deli kadın burada ne arıyor?" demiştir diye anlatırdı. Sanatoryumda annemin depresyonu gittikçe arttı. Doktor da "Size burada yapabileceğimiz bir şey yok" deyince çektiği işkenceye son vermek için bir kutu Panadorm adlı uyku ilacını yuttu. Koltuğa oturmuş ölümü beklerken Emir Zeyd'e bir vasiyet mektubu yazdı. "Beni affet Zeyd, lütfen affet. Ama artık bu çektiğim ağrılara ve ızdıraba dayanamıyorum. Bunu yapmaya mecburdum. En çok küçük Rahat için üzülüyorum. Ona iyi bak. Şirin'e bütün mücevherlerimi verirsin. Neca'da yeşim taşı koleksiyonumu, kürkümü Ayşe ablama." Mektubunu bitirmeden uyku hapları etkisini göstermeye başlamış ve kendini kaybetmiş. Allah'tan hasta bakıcı tam zamanında yetişmiş, onu düştüğü koltuktan kaldırıp doktoru çağırmış. Tabii midesini yıkamışlar. O gün öğleden sonra geç vakit uyandığında yüzünün gözünün tırmık içinde olduğunu görmüş. Doktor, "Çok şiddetli debeleniyor. Yüzünüzü gözünüzü tırmalıyorsunuz. Büyük bir fırtına atlattınız. Ama şimdi dinlenmeniz gerek. Göreceksiniz yakında her şey düzelecek" demiş. Macar doktor derhal İstanbul'u aramış, Emir Zeyd'e karısının kendini öldürmek istediğini söylemiş ve hemen gelip almasını önermiş. Ailesinin yanında olması gerekli demiş. Aslında fiziksel bir sıkıntısı yok. Problemleri psikolojik ve burada ona yapabileceğimiz bir şey yok. Hepimiz Emir Zeyd'in gidip annemi almasını beklerken o, Nizu yengemi gönderdi. Sanırım o da birçok kişi gibi annemin ölmeye yeltenmesini öteki sinirsel hırçınlıklarından biri olarak görmüştü. Kendisi gitmeyerek bu tutumunu onaylamadığını belirtti. Çok sonraları o da annemin şiddetli klinik depresyon içinde olduğunu öğrenecekti. O zamanlar bu olayı bana söylemediler. Bütün bildiğim annemin Mizu ve Budapeşte'de de yapmış olduğu bir sürü resimle döndüğüydü. Oturduğumuz apartmana gelmek istemedi. Beyoğlu'ndaki Tokatlayan Oteli'nde İstiklal Caddesi'ne bakan büyük bir daire tuttu. Dairede çocukları için fazladan bir oda vardı. Son yıllardaki konuşmalarımızdan birinde kendisine niçin evimize gelmeyip otele gittiğini sordum. Bana şu yanıtı verdi. "İnanmayacaksın ama tren Sirkeci'ye gelip de bizim bütün familyayı orada beni bekler görünce vücudumdan buz gibi bir ter boşandı. Şakirpaşa apartmanına gitmek demek, yeniden onların kapanına kısılmak demekti. Birden dehşete düştüm. Zeyd'e yalvardım. Aman beni o kaçtığım yere geri götürme. Bırak bir otelde aile sorumluluğundan, bireylerinden uzak kendime geleyim. Allah razı olsun Zeyd çok anlayışlı davrandı. Ne bulunmaz bir insandı o." Evimiz yine dağıldı. Eşyalar Büyükdere'ye gitti. Hizmetkarlara yol verildi. Aliye teyzem yine ötesini berisini kutulara doldurup en üst kata Suat dayımlara çıktı. Rahat'la Matmazel'ine de orada bir oda verildi. O zamanlar Rahat 5 yaşına gelmişti ve Suat dayımın küçük oğlu Toto'yla oynamaya bayılıyordu. Toto'nun asıl adı Tarık'tı. O nedenle yukarı katta kalacağı için seviniyordu. Benim için ev artık herhangi bir teyzemin evinde bir yatak, Tokatlayan'da bir oda, bir de okula gidip gelirken bindiğim tramvaydı. Nelerle karşılaşacağımı hiç bilmediğim hafta sonlarından sonra Amerikan Kız Koleji'nin insana güven ve huzur veren düzenli dünyası beni sıcak, yumuşak bir battaniye gibi sardı. Kısa bir süre sonra Emir Zeyd, Bağdat'ta Nazi yanlısı bir darbe yapıldığı haberini aldı. Birinci Dünya Savaşı'ndan bu yana Araplar, savaşta birlik oldukları İngilizlerin onlara ikiyüzlü davrandıklarını unutmamışlardı. Irak'taki İngiliz aleyhtarlığı, 1939'da Kral Gazi'nin ölümüyle büsbütün alevlendi. Birçok Iraklı, belki de haksız olarak, Gazi'yi öldüren kazayı İngilizlerin düzenlediğini düşünüyordu. Arapların bir atasözü vardır. "Düşmanımın düşmanı benim dostumdur." O nedenle İngilizlere karşı olan Araplar, Almanya'yı dost edindiler. Aynı zamanda Almanya'nın liderliği, askeri rejimi ve aşırı milliyetçiliği onları çok etkiliyordu. Hele 1941'de Nazilerin gücü ve kazandıkları zaferler iyice gözlerini kamaştırmıştı. Bu Nazi yanlısı akımın başını çekenler, Filistin'den Bağdat'a kaçan Kudüs müftüsü Hüseyin'i ile Irak Başbakanı Reşit Ali idi. İngilizler Nazilerin yararına olan etkinliklerinden dolayı Reşit Ali'yi azledip yerine kendilerine bağlı olan Nuri Paşa'yı geçirince Reşit Ali ve onun gibi Alman taraftarı birkaç albay arkadaşı Nuri Paşa'ya ve Naip Abdülillah'a karşı darbe yaptılar. 6 yaşındaki küçük kral için bir tehlike yoktu ama Nuri Paşa ile Emir Abdülillah Bağdat'tan kaçmak zorunda kaldılar. Reşit Ali yeni rejimini meşru kılmak için halkın sevdiği ve saydığı Emir Zeyd'den faydalanmak istedi. Kral Gazi ölünce onu naip atamamalarından gocunduğunu bildiği için bu görevi kendisine önerdiğini İstanbul'a yolladığı bir haberciyle bildirdi. Ama Emir Zeyd, Reşit Ali'nin böyle bir öneride bulunmasına hem hayret etti hem de derhal reddetti. Suat dayıma içini döktüğünde, "Reşit Ali böyle bir öneriyi kabul edeceğimi nasıl düşünebilir? Onlarla birlik olabileceğime nasıl ihtimal verebilir? Aileme ihanet edeceğimi mi sanıyor? Üstelik bu durumda Reşit Ali 3 hafta bile dayanamaz. Belki de daha önce gereken yapılır," dedi. Genellikle olduğu gibi Emir Zeyd'in dedikleri yine doğru çıktı. Bir aya varmadan İngilizler, Ürdün Kralı Abdullah ve onun Arap Lejyonu sayesinde asilleri yendiler. Emir Abdülillah ile Nuri Paşa Bağdat'a döndü ve düzen yerine geldi. Darbe bastırılınca Emir Zeyd Bağdat'a gitti. Kral ailesine daima onlarla birlikte olduğunu söyledi ve onlara destek oldu. Emir Abdülillah ile Nuri Paşa da asilere yüz vermediği için Emir Zeyd'e minnettar kaldılar. Annem de artık otelde yalnız başına sıkıldığı ve ailesiyle beraber olmak istediği için Suat dayımla Mizu'nun Şakir Paşa apartmanındaki dairesine taşındı. Bu kez hafta sonlarında eve geldiğimde annemin odasındaki bir divanda yatıyordum. Doğrusu pek arzulanacak bir düzen değildi ama aldırmıyordum. Dayımla Mizu yengemi çok severdim. Onlarla birlikte yaşamak benim için büyük zevkti. Adadaki gibi yine hep birlikte olmak çok güzeldi. Her ne kadar ev adadaki gibi büyük değilse de hepimiz mutluyduk. Artık annem ailesi tarafından kuşatıldığı halde hiç şikayet etmiyordu. İstekleri ve ruh durumu ne kadar sık ve çabuk değişebiliyordu. Türkiye'nin stratejik konumu ve tarafsızlığı nedeniyle İstanbul 2. Dünya Savaşı'nda casusluk ve entrika arenası haline gelmişti. İki tarafın ajanları burada aynı otellerde, aynı barlarda, yan yana masalarda oturmak suretiyle birbirlerine kulak misafiri oluyorlardı. Özellikle Tokatlayan Oteli'nin barı bu gibi yerlerin başında geliyordu. Casusların uğrak yeri olmuştu. Sanki birbirlerinin farkında değilmiş gibi oturup içkilerini içiyorlar, aslında öbür masada konuşulanların kelimesini kaçırmamaya özen gösteriyorlardı. Bağdat'tan dönen Emir Zeyd, akşamları bu otelin barında viskisini yudumlarken, Amerikan ve İngiliz arkadaşlarıyla yarenlik etmeyi pek severdi. En iyi arkadaşı kır saçlı, kırmızı yüzlü John Bey'di. Bey, Sokuni Vakum petrol şirketinde çalışıyor görünürdü ama bence o da patronu Archibald Walker gibi OSS ajanıydı. Gariptir ki Emir Zeyd Amerika'ya ayak basmadığı halde en sevdiği iki arkadaşı John Way ve St. Louis'de avukatlık yapan İsrail Treyman Amerikalıydı. İsrail ile arkadaşlıkları Oxford'dayken başlamış. Ailemizde çok kişi Suat dayımın MIT'te Milli İstihbarat Teşkilatı çalıştığını bilmezdi. Onun görevi Alman kaynaklarından haber alıp Türk sorumlularına bildirmekti. Büyük bir olasılıkla onlar da bu haberleri müttefiklere aktarıyorlardı. Suat'ın en önemli kaynağı zengin bir ailenin iyi yetişmiş oğlu 25 yaşındaki Wilhelm Hamburger'di. Viyana Üniversitesi'nde Orta Doğu üzerine doktora tezi hazırlarken faşist bir talebe grubuna katılmış, Alman istihbarat servisi Abwehr tarafından İstanbul'a gönderilmişti. İstanbul'daki görevi sözüm ona kenevir satın almaktı. İnsancıl, çocuk yüzlü, cazip bir genç adam olan Willy, herkes onu Willy diye çağırıyordu, İstanbul sosyetesine Suat dayımın sayesinde girdi ve her yere davet edilmeye başladı. Türk yetkilileriyle olan ilişkisinden dolayı Suat Willy için ne kadar önemliyse, Willy de Suat için o derece önemli bir kaynaktı. Üstelik ikisi arasında yakın bir dostluk bağı kurulmuştu. Willy artık Şakir Paşa apartmanının gediklilerinden olmuştu. Öyle bir zaman geldi ki hemen hemen her gün evimizde olan Willy'ye Willy amca demeye başladım. Ailemizde herkes müttefiklerin yanlısı olduğu halde sevimli, terbiyeli ve yol iz bildiği için bu Avusturyalıyı seviyordu. Gariptir ama Suat'ın etkisi ve yüreklendirmesiyle Willy de yavaş yavaş Nazi rejimine bağlılığını yitirdi. 1944'ün ilk aylarında Suat dayım Willy Hamburger'in Almanlar tarafından tutuklanmasını önleyen ve müttefiklere katılmasını sağlayan çok önemli ve enteresan bir manevra yaptı. Türkiye'deki Abwehr ajanlarından biri müttefiklere iltica etmişti. Buna çok kızan Hitler tüm ajanlarını Berlin'e geri çağırdı. Bir sabah iki Gestapo subayı Willy'nin kapısını çaldılar ve ona tutuklandığını, ilk trenle Almanya'ya yollanacağını bildirdiler. Willy gayet sakin, peki deyip Türk kaynağına telefon etmesi gerektiğini söyledi. Böylelikle kimse durup dururken yok oluşundan kuşkulanmayacaktı. Gestapolar buna izin verir vermez Willy, Suat dayımı aradı, İngilizce, ''Ben bir haftalığına Viyana'ya ailemi görmeye gidiyorum, hemen döneceğim.'' dedi. Sonra, ''Tail it to the mirrors'' diye ekledi. Bu Suat'ın Amerika gezilerinde öğrendiği bir tür deyimdi. Söylediklerimin bir kelimesine bile inanma anlamında. Suat mesajı alır almaz durumu kavradı ve hemen İngiliz gizli ajans servisini aradı. Bu arada Willy eşyalarını topluyormuş gibi yapıp vakit kazanıyor ve Suat'tan haber bekliyordu. Hatta radyosunu satmak için Alman gestapolarla pazarlığa bile girmişti. Derken telefon çaldı. Willy ahizeyi hemen kaptı. Arayan Suat dayımdı. ''Seni kapıda bir araba bekliyor, fırla.'' dedi. İki gestapo niye uğradıklarını anlamadan Willy telefonu kapadığı gibi kapıyı açıp apartmandan fırladı ve onu bekleyen arabaya daldı. Doğru İngiliz konsolosluğuna gittiler. 24 saat içinde gizlice Türkiye'den Kahire'ye kaçırıldı. Orada İngilizlere çok kıymetli bilgiler aktardı. Kocam Bab'la 1980'lerin ortalarında Viyana'ya, Türkiye Büyükelçisi olan kuzenim Erdem'i ziyarete gittiğimizde Willy amcaya rastladık. O şimdi başka ad kullanan bir iş adamıydı. Elçiliğe elinde kocaman bir çiçek buketi ve kolunda kendinden hayli genç Macar karısıyla gelmişti. Yüzünü gerdirmiş olduğunu fark ettim. Çünkü bir zamanlar yuvarlak olan mavi gözleri, şimdi Çinlilerinki gibi çekikti ve 70 yaşından çok daha genç görünüyordu.